Ayrım 40, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 379. Rory'nin anası kıvırdı işi. Nasıl kıvırdı kimse bilmiyordu ama kıvırdı işte. Her şey hazırdı şimdi. Bu işten haz etmeyen bir tek kişi vardı, o da Janel'dı. Öylesine dehşet içinde kalmıştı ki Doran'la yatmayı bıraktı. Doran da onu başından atmayı düşünmeye başladı. Yalnız Doran'ın son bir sorunu daha kalmıştı. 14 yaşında bir oğlanın torbalarını kesecek bir doktor bulmak. Doran'ın kafasındaki buydu artık. Eski papalar bunda bir sakınca görmedilerse Doran niye görsündü? İşi berbat eden Janel oldu. Herkes Doran'ın dairesinde toplanmıştı. Doran bayan Bascombe'un yardımcısı menajerlik karşılığı %15'ini nasıl iç edeceğini tasarlamakla meşgul olduğundan çevresinde olup bitene dikkat etmiyordu. Janel ayağa kalktı, Rory'yi elinden tutup yatak odasına götürdü. Bayan Bascombe telaşlanmıştı. ''Ne yapacaksın oğlumu?'' Janel tatlı bir sesle ''Hemen geleceğiz, bir şey göstermek istiyorum ona yalnızca'' dedi. Yatak odasına girer girmez de kapıyı ardından kilitledi. Sonra elinden sıkı sıkı tutarak yatağa götürdü Rory'yi. Kemerini çözdü, pantolonunu ve külodunu sıyırdı. Elini alıp bacaklarının arasına koydu. Göğsünü açıp başını memelerinin arasına yasladı. 3 dakika içinde işi bitirmişlerdi. Fakat çocuk birden sıçrayıp pantolonunu geçirdi ayağına. Külodunu giymeyi unutmuştu. Yatak odasının kapısını açtığı gibi dışarı fırladı. Salladığı ilk yumruk Doran'ın ağzının tam ortasına indi. Babası elini kolunu tutup duruma hakim olana kadar ortalığı darmadağın etmişti çocuk. Yatakta çıplak yatıyorduk. Janel gülümsedi bana bakıp. Doran 6 yıl geçmesine karşın hala nefret eder benden. Ona milyonlarca dolara mal oldu bu. Ben de gülümsüyordum. Peki duruşmada ne oldu? Janel omuzlarını silkti. Yargıç uygar bir adamdı. Benimle ve çocukla ayrı ayrı özel olarak konuştu, sonra dosyayı kapattı. Çocuğun ana babasıyla Doran'a hareketlerinin kovuşturma nedeni olduğunu söyleyerek ikazda bulundu. Sonunda herkese ağızlarını tutup olayı unutmalarını salık verdi gitti. Kafamda evirip çevirdim bunu. Ya sana ne dedi? Yine gülümsedi Janel. 30 yaş daha genç olsaydı beni elde etmek için her şeyi verebileceğini söyledi. İçimi çektim. Sen de her şeyi tatlıya bağlıyorsun sonunda. Ama şimdi bana doğruyu söyleyeceksin, söz mü? Söz dedi Janel. Bir an durakladım onu gözleyerek, sonra 14 yaşındaki o çocuğu düzmekten zevk aldın mı? Janel hiç duraklamadan yanıtladı. Müthiş bir şeydi dedi. Peki dedim. Kendimi iyice düşünmeye verdiğimden kaşlarım çatılmıştı. Janel güldü bana bakıp. Onun karakterini belirlemeye çalıştığım anları çok severdi. Dur bakalım dedim. Kıvırcık kıvırcık saçlar, şahane bir vücut yapısına sahip, henüz sivilceleri belirmemiş nefis bir ten, uzun kirpikler, kilise korosundan yeni çıkmış bakir. Vay be! Biraz daha düşündüm. Doğruyu söyle bana. Doran'ın oynadığı oyuna bozulmuştun ama için için 14 yaşında bir çocuğu düzmek için iyi bir bahane bulduğunu biliyordun. Asıl istediğin buydu ama başka şekilde yapamazdın istediğini. Çocuk da en başından kızıştırmıştı seni. Böylece bir taşla 2 kuş vurmuş oldun. Oğlanı düzerek kurtardın, harika öyle değil mi? Hayır dedi Janel tatlı tatlı gülümseyerek. Yine içimi çektim, sonra güldüm. Numaracı seni. Ama yenilmiştim, biliyordum. Hiç bencil olmayan bir harekette bulunmuştu. Yeni filizlenen bu oğlanın erkekliğini kurtarırken. Bu arada büyük zevk alması erdemli kişilerin hakkı olan bir ödül sayılırdı nihayet. Güneyde herkes kendine göre İsa'ya hizmet etmenin bir yolunu buluyordu. Ve ben her zamankinden çok seviyordum onu şimdi. 32. Bölüm. Malomar zor bir gün daha geçirmişti. Moses Wartburg ve Jeff Wagon ile özel bir toplantı yapmış, Merlin ile yapmaya çalıştıkları filmi savunmuştu. Senaryonun ilk taslağını Wartburg ile Wagon da beğenmemişler, malum tartışma başlamıştı. Onlar senaryoya daha fazla hareket kazandırmak, karakterleri daha kabalaştırmak istiyorlar, Malomar ise ayak diretiyordu. ''Bu senaryo işte fena değil'' diyordu Malomar. ''Hem bu daha ilk taslak.'' Wartburg, söylemene gerek yok, biliyoruz, o göze değerlendirdik zaten dedi. Malomar, senin kanlılıkla bilirsiniz ki sizin fikirlerinize her zaman değer veririm. Ama şimdiye dek söylediklerinizin hiçbirisinin konuyla ilgisi yok gibi geliyor bana dedi. vagon yakıtıştırıcı bir tavır takındı. Malamar, sana güvendiğimizi bilirsin. Ta en baştan seninle yaptığımız anlaşmada filmlerinin denetimini tamamen sana bırakmamız bundandı. Ne var ki biz verdiğimiz kararları reklam ve kamuoyu üzerindeki çalışmalarımızla desteklemek durumundayız. Senin bu filmle ayrılan bütçeyi 1 milyon dolar aşmana da izin verdik. Bu da filmin alacağı son biçim üzerinde bir şeyler söylemek hakkını verir herhalde. Bir kere hepimizin pekala bildiği ve de kabul ettiği gibi o bütçe palavraydı dedi Malomar. Wartburg söze karıştı. Bizim bütün anlaşmalarımızda bütçe sınırı aşıldı mı filmin gelirinden senin hissene düşen yüzde azalmaya başlar biliyorsun değil mi? Bunu göze almaya hazır mısın? Hadi canım sizle dedim Alamar. Bu film tonla para getirirse sizlerin o maddeyi uygulayacağınızı hiç sanmam. Wartburg tilki gibi sırıttı. Orası bize kalmış bir şey. Filmin istediğim biçimde çekilmesinde diretirsen bu riski göze almak gerek. İşte o kadar. Malomar omuz silkti. İyi, kabul. Söyleyecekleriniz bittiyse montaj odasına dönüyorum ben. Tree Culture şirketinden stüdyosuna dönerken kendini tükenmiş hissetti Malomar. Eve gidip biraz kestirmeyi düşündü ama yapılacak çok iş vardı. En azından bir 5 saat daha çalışmak istiyordu. Göğsündeki sancıların hafif hafif başladığını hissetti. Orospu çocukları öldürecekler beni günün birinde diye düşündü. Gerçekten de kalp krizi geçirdiğinden beri Wartburg ile Wagon daha az korkar olmuşlardı kendisinden. Daha çok tartışır, masraf konusunda daha çok sıkıştırır olmuşlardı. Belki de sahiden öldürmeye çalışıyorlardı. İçini çekti, nelerle uğraşmak zorundaydı. Hele şu Merlin denilen serserinin habire yapımcılarla, Hollywood'la uğraşması, hiçbirisinin sanatçı olmadığından falan dem vurması yok muydu? Halbuki o tutmuş burada Merlin'in düşüncelerine uygun bir film yapmak için hayatını tehlikeye atıyordu. Merlin'i bulup kendi savaşımını kendi vermesi için Wartburg ile Wagon'un önüne sürmeyi düşündü bir an. Ama Merlin'in hemen pes edip işi bırakacağını biliyordu. Merlin'in kendisi gibi bir inancı yoktu. Sinemaya ve sinemanın gücüne karşı tutkusu yoktu. Aman be, canı cehenneme hepsinin diye düşündü Malomar. Bildiği gibi yapacaktı filmi, iyi bir film olacaktı. Merlin'de para akmaya başlayınca stüdyoda hoşnut olacaktı sonunda. Bütçeyi aştığı için yüzdesini düşürmeye kalkışırlarsa o da yapımcılık şirketini başka yere taşırdı. Araba Malomar'ın stüdyosunun önünde durduğunda her zamanki coşkuyu hissettiği içinde, güzel bir şeyler yaratacağının bilinci içinde işine gelen bir sanatçının coşkusunu. Film editörleriyle 7 saate yakın çalıştıktan sonra evine döndüğünde gece yarısı olmak üzereydi. Yorgunluktan kendini doğru yatağa attı. Göğsündeki sancılar yine baş göstermiş sırtına doğru yayılıyordu. Fakat birkaç dakika yattıktan sonra kayboldular. Sessizce yattı Malomar. Uyumaya çalıştı. Hoşnuttu. İyi çalışmıştı bugün. Tilkilerden kurtarmıştı filmi. Malomar montaj odasında editörler ve yönetmenle birlikte oturmaya bayılırdı. Karanlıkta oturup minicik yanıp sönen görüntüleri ne yapıp ne yapmayacaklarını kararlaştırmaktan büyük zevk alırdı. Tanrı gibi onlara belirli bir ruh verirdi. Eğer iyilerse fiziksel görüntülerini de güzelleştirirdi. Bir burnu fazla kemikli, ifadeli gösteren olumsuz bir görüntüyü makaslatırdı editöre. Daha iyi ışıklandırılmış bir çekimle kadın kahramanı daha ceylan gözlü, daha zarif ve duygulandırıcı göstermek elindeydi. İyileri yenilgi ve çaresizlik içinde bırakmayacak kadar insaflıydı Malomar. Bir yandan da kötüleri gözden kaçırmazdı. Kravatların rengi, ceketlerinin kesimi kötülüklerini iyice gösteriyor muydu? Gülümsemeleri fazla mı güvenli kaçıyordu? Hemen makaslıyordu böyle görüntüleri. Her şeyden önce can sıkıcı olmamalıydı kötü adam, ilgi çekici bir tip olmalıydı. Malomar montaj odasında kelimenin tam anlamıyla kılı kırk yarıyordu. Yarattığı dünyanın akla yakın bir mantığı olmalıydı. Öyle ki işini bitirdiği zaman böyle bir dünyanın var olduğunu görmekle mutlu oluyordu insan. Malomar yüzlercesini yaratmıştı bu dünyaların. Tanrı'nın yaratmış olduğu sayısız yıldızın nasıl onun beyninde var olması gerekse bu dünyalarda Malomar'ın beyninde sonsuza dek yaşıyorlardı. Kendisi de şaşırıyordu yaratıcısına. Fakat karartılmış montaj odasından çıkıp da Tanrı'nın yaratmış olduğu ipe sapa gelmez dünyaya döndüğünde iş değişiyordu. Malomar son birkaç yıl içinde 3 kalp krizi geçirmişti. Aşırı çalışmaktan demişti doktor. Fakat Malomar'a sorarsanız Tanrı montaj odasında işleri karıştırmış olmalıydı. Kalp krizi geçirecek adam mıydı o? Daha yaratılması gereken tüm bu dünyalara kim göz kulak olacaktı? Sonra Malomar kendine çok iyi bakardı. Yediğine içtiğine çok dikkat ederdi. Jimnastik yapardı. Az alkol alırdı. Düzenli fakat hiçbir zaman aşırıya kaçmadan cinsel ilişkide bulunurdu. Hiçbir zaman uyuşturucu almazdı. Hala genç ve yakışıklıydı. Film kahramanı gibiydi. Tanrı'nın yarattığı bu dünyada mümkün olabildiğince iyi ve doğru davranmaya çalışırdı. Malomar'ın montaj odasında Malomar gibi bir kişi kesinlikle ölmezdi kalp krizinden. Ya editör o kısmı makaslardı ya da yapımcı senaryonun yeniden yazılmasını isterdi. Yönetmenleri ve tüm oyuncuları yardıma koştururdu. Böyle bir adamın yok olmasına izin verilmezdi. Ne var ki Malomar göğsündeki şu sancıları makaslayıp atamıyordu işte. Sık sık gecenin geç saatlerinde ağzına ağrı kesici haplar atıyordu. Kocaman evinde korkudan taş kesilmiş bir halde yatıyordu. Çok kötüleştiğinde özel doktorunu çağırırdı. Doktor gelip geceyi onun yanında geçirir, onu muayene edip yatıştırır. Tan yeri ağrına dek elini tutup yanı başında beklerdi. Malomar çağırıp da doktorun gelmediği olmamıştı hiç. Çünkü Malomar'ın senaryosu doktoru yaşam boyu bağlamıştı. İlk kalp krizinden önce daha hızlı bir hayat yaşadığı günlerde Malomar'ın saray gibi villası bir geceliğine kalan yıldızcıklar ve sosyete modelleriyle dolardı. Akşam yemeğinde Malomar'ın yanında yine doktoru bulunur, birlikte o akşam için hazırlanmış kadınların tadına bakarlardı. Bu gece yarısı yalnız yatağında yatan Malomar doktora telefon etti, doktor gelip yokladı, sancının geçeceğini, tehlike olmadığını, uyumaya çalışmasını söyledi. Anjin hapları ile sakinleştirici içmesi için su getirdi ona. Kalbini stetoskopla dinledi. Kalbi düzenli atıyordu. Malomar'ın sandığı gibi paramparça oluyor falan değildi. Birkaç saat sonra rahatladığını hisseden Malomar doktora gidebileceğini söyledi. Sonra da uyuyakaldı. Düş görüyordu. Hareketli bir düştü. Bir tren istasyonundaydı Malomar. Bilet alıyordu. Ufak fakat kaba yapılı bir adam onu kenara iterek biletini istedi. Kocaman bir cüce kafası vardı adamın ve Malomar'a bağırıyordu. Malomar adamı yatıştırmak için kenara çekilip biletini almasına izin verdi. Bak derdi ne bilmiyorum ama benim için hava hoş dedi. O konuşurken adam büyümeye, vücut hatları normalleşmeye başladı. Birden eski film kahramanlarından biri çıkmıştı. Malomar'a ismini ver bana dedi. Senin için bir şeyler yapmak isterim. Çok sevmişti Malomar'ı besbelli. Birbirlerine gayet nazik davranıyorlardı. Biletleri kesen demiryolu acentası da şimdi öteki adama büyük bir saygıyla muamele ediyordu. Malomar kocaman yatak odasının uçsuz bucaksız karanlığı içinde uyandı, göz mercekleri daraldı. Açık kalmış banyo kapısının aralığından sızan beyaz dikdörtgen ışık huzmesine dikildi bakışı. Bir an için montaj odasının ekranındaki görüntülerin hala devam ettiklerini sandı. Fakat sonra yalnızca düş görmüş olduğunu fark etti. Farkına varmasıyla da kalbi vücudundan kopacakmış gibi ölümcül bir düzensizlikle atmaya başladı. Beyninin elektrik akımları birbirlerine dolaşıp kaldılar. Malomar kanter içinde doğruldu yatakta. Kalbi son bir kez gürledi, sarsıldı. Başı gerisin geriye düşerken gözleri kapandı. Hayatını oluşturan perdedeki tüm ışıklar kararıyordu. Son işittiği şey, çeliğe çarparak kırılan bir selüloid tabakanın çıkardığı gıcırtıya benzeyen bir sesti. Ölmüştü. 33. Bölüm. Malomar'ın ölümü haberini veren menajerim Doran Rudd oldu. Ertesi gün Tree Culture Studios şirketinde filmle ilgili önemli bir toplantı yapılacağını da bildirdi. Uçağa atlayıp gelmem gerekiyordu, beni havaalanında karşılayacaktı. Kennedy Havaalanı'nda Janel'a telefon ettim geleceğimi haber vermek için. Ama onun Fransız aksanlı mekanik sesiyle mesaj kayıt cihazı cevap verdi. Ben de bir not bıraktım onun için. Malomar'ın ölümü beni sarsmıştı. Birlikte çalıştığımız aylar boyunca ona karşı büyük bir saygı doğmuştu içimde. Ağzından hiçbir zaman palavra bir laf çıkmadığı gibi ne senaryo ne de film üzerinde en ufak bir baştan savmalığı gözden kaçırmıştı. Bana filmleri gösterirken bir yandan da ders verirdi. Bir sahnenin neden yerine oturmadığını ya da kötü bir rolde bile yeteneği belli olabilen bir oyuncunun hangi yanlarına dikkat edilmesi gerektiğini açıklardı. Sık sık tartışırdık. Edebiyatçı olarak sinemaya tepeden bakmanın kendimi savunma amacı güttüğünü, filmciliği yeterince incelememiş olduğumu söyledi bana. Bana film yönetmenliğini öğretmek bile istedi ama ben reddettim. Nedenini sordu. Dinle dedim. Yalnızca var olurken, kimseyi rahatsız etmeden, yalnızca olduğu yerde dururken bile insanoğlu başkalarının yazgısını yaratan bir aracıdır. Hayatın en nefret ettiğim yönü bu. Bir film yönetmeni ise yeryüzündeki en berbat yazgı yaratıcısıdır. Filmde rol vermeyerek bedbaht ettiğiniz bütün o kadın erkek oyuncuları düşünün bir kere. Buyruklar vermeniz gereken bütün şu insanlara bakın. Sarf ettiğiniz onca paraya, elinizde tuttuğunuz yazgılara. Bense yalnızca kitap yazarım, kimseye zararım dokunmaz. Yalnızca yardımım olur. İsterlerse alırlar, istemezlerse bırakırlar. Haklısın dedim Alavar. Hiçbir zaman yönetmen olamazsın sen ama yine de boş konuşuyorsun. Kimse o kadar edilgen olamaz hayatta. Tabii ki doğruydu söylediği. Benim istediğim daha özel bir dünyayı denetim altında tutmaktı aslında. Ne olursa olsun ölümü üzmüştü beni. Birbirimizi pek iyi tanımamış olmamıza karşın yine de belirli bir yakınlık duyuyordum ona karşı. Ayrıca filmimize ne olacağını da merak ediyordum biraz. Doran Root beni havanında karşıladı. Jeff Wagan'ın yönetmenliğine getirildiğini, Tree Culture'ın Malomar Studios'u yuttuğunu anlattı. Önüme birçok güçlük çıkacağını söyledi. Stüdyoya giderken Tree Culture'ın nasıl işlediği konusunda açıklama yaptı bana. Moses Wartberg, karısı Bella, Jeff Wagan hakkında bildiği her şeyi anlattı. Başlangıç olarak Tree Culture'ın Hollywood'daki en güçlü stüdyo olmamakla beraber en nefret edileni olduğunu, bu yüzden Tree Vulture adının takıldığını söyledi. Dipnot Tree Vulture 3 Akbaba. Wartberg köpek balığı, 3 yardımcısı da çakalları olarak biliniyordu Hollywood'da. Simgelerin tutarsız olduklarını söyledim ona. Wartberg köpek balığı olursa ötekilerin de ona yol gösteren kılavuz balıkları olmaları gerekti. Dalga geçiyordum ama menajerimin dinlediği yoktu. Keşke bir kravat takmış olsaydın dedi. Ona baktım. Balıkçı yakalı kazağının üstüne siyah deri ceketini çekmişti. Omuzlarını silkti. Moses Wartberg Sami ırkının Hitler'i olabilirdi dedi. Ama işini biraz değişik biçimde görürdü. Önce yetişkin Hristiyanların hepsini gaz odalarına yollayıp sonra çocukları için üniversite bursları dağıtırdı. Doran'ın Mercedes 450 SL'sinin konforlu koltuğuna gömülmüş, söylediklerini yarım kulakla dinliyordum. Film üzerinde büyük bir kavganın kopacağını, Jeff Wagan yapımcılığı üstlenirken Moses Wartberg'in işi şahsen izleyeceğini anlatıyordu. Malomar'la uğraşa uğraşa öldürmüşlerdi adamı. Doran'ın dediğine bakılırsa, Hollywood'a özgü bir abartma olarak kulak ardı ettim bunu. Fakat Doran'ın söylediklerinin özü filmin yazgısının bugün belirleneceğiydi. Bu yüzden Doran'ın arabasıyla stüdyoya doğru yol alırken Moses Wartberg ile Jeff Wagan hakkında tüm bildiklerimi ve işittiklerimi hatırlamaya çalıştım. Jeff Wagan'ın hayatı palavraydı. Yamru yumru tepesinden ballı marka ayakkabılarının burnuna kadar palavra. Önce televizyonda adını duyurduktan sonra beyaz bir sofra örtüsünün üstünde mürekkep lekesi nasıl yayılırsa o da aynı şekilde ve aynı estetik etkiyi yaparak sinemaya atmıştı ayağını. Yüzün üstünde televizyon filmi ve 20 kadar tiyatro oyunu yapmıştı. Hiçbirinde ne incelikten ne kaliteden ne sanattan eser yoktu. Hollywood'un eleştirmenleri, sanatçıları ve işçilerinin ağzında Wagan'ı Selznick, Lubitsch, Thalberg ile karşılaştırmak klasik bir şaka haline gelmişti. Filmlerinden biri hakkında da genç hızır bir aktristin ona Malafat adını takmasından ötürü Malafat simgesini taşıdığı söylenirdi. Jeff Vega'nın filmleri cepleri delik yıldız eskileriyle dolu olurdu hep. Yetenekliler bilirlerdi filmin neye benzeyeceğini. Yönetmenler Vaughan tarafından özel olarak seçilirlerdi. Genellikle geçmişlerinde bir dizi başarısızlık yatan sıradan adamlar olurlardı ki Jeff istediği gibi oynatabilsin onları. İşin garip yanı filmlerinin hepsi berbat olmasına karşın ya masraflarıyla başa baş gelmeleri ya da para getirebilmeleriydi. Filmlerinin ana fikri ticari açıdan sağlam olurdu ve hazır bir seyirci kitlesi daima bulunurdu. Ayrıca Jeff Wagon masrafları kısmak konusunda canavar gibiydi. Film iyi para yaptığı zaman hisse sahiplerinin yüzdelerini ellerinden alan anlaşmalar hazırlamakta müthiş yetenekliydi. Bu yoldan da bir şey elde edemezse o zaman da mahkeme yoluyla yüzdelerin kırpılmasını sağlardı. Ne var ki Moses Wartburg, Jeff Wagon'ın sağlam fikirleri de başkalarından arakladığını bilmiyor olmalıydı. Onun bu yöntemine ancak ifal denilebilirdi.
40. Ayrımın sonu. Sayfa 389.